Ayrım 10.
Şimdi ben size örgütümüzün asıl amacını açıklayacağım. Eğer bu amaç sizin amacınıza uyuyorsa, o zaman topluluğumuza girmekte yarar bulursunuz. Örgütümüzün en önemli amacı, temeli üzerinde yükseldiği şey ve hiçbir insan gücünü yok edemeyeceği amaç, önemli bir gizin korunması, bu gizin kuşaktan kuşağa geçirilmesidir. Bu giz en eski çağlardan, dahası ilk insandan bizim çağımıza kadar gelmiştir ve belki de insanlığın yazgısı bu gize bağlıdır. Ama bu gizin bir özelliği vardır. Bir insan uzun bir süre kendi kendini temizleyerek hazırlanmadan onu öğrenemez, ondan yararlanamaz. Bu yüzden her insan onu kısa bir sürede elde etmeyi umamaz. Onun için üyelerimizi hazırlamak, yüreklerini doğruluğa yöneltmek, zihinlerini o gizi bulmak için çaba harcamış yiğit insanlardan, bize töreler yoluyla geçmiş çarelere başvurarak temizlemek ve aydınlatmak, böylece onları o gizi kavrayabilecek duruma getirmektir. Hazırlayıcı sözlerini şöyle bağladı. Üyelerimizin yüreklerini temizleyerek, onları doğru yola yönelterek, üçüncü bir amacı gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. O da bütün insanlığı düzeltmektir. Ona örnek olarak üyelerimizin iyiliğini, dürüstlüğünü gösteriyoruz. Böylece bütün gücümüzle dünyada egemen olan kötülüğe karşı savaşıyoruz. Bunu düşünün, yanınıza gene gelirim. Bunu söyledikten sonra dışarı çıktı. Pierre, dünyada egemen olan kötülüğe karşı savaşmak diye yineledi ve bu alanda gelecekte yapacağı işleri geçirdi aklından. Gözlerinde iki hafta öncesine kadar kendisinin bulunduğu durumda olan ve ona benzeyen insanlar belirdi. Onlara doğru yolu gösteren, aydınlatıcı sözler söylediğini canlandırıyordu kafasında. Kötü yola sapmış, mutsuz insanlara sözle ve davranışlarıyla yardım ettiğini, kurbanları, işkence edenlerin pençesinden kurtardığını görür gibi oluyordu. Hazırlayıcının ileri sürdüğü üç amaçtan sonuncusu, İnsanlığı doğru yola yöneltmek, Pierre'e özellikle yakın olanıydı. Gerçi hazırlayıcının anıştırdığı o bilinmeyen önemli giz merakını uyandırıyordu. Ama o giz kendisine elle tutulur bir şey olarak görünmüyordu. Kendi kendini temizlemek, davranışlarını düzeltmeyi içeren ikinci amaçsa, onu şimdilik derinden ilgilendirmiyordu. Çünkü o anda kendisini bütün eski kötülüklerden tam olarak kurtulmuş ve yalnız iyilik etmeye hazır saymaktaydı. Yarım saat sonra hazırlayıcı, Hazreti Süleyman'ın tapınağındaki yedi basamağın karşılığı olan yedi iyiliği bildirmek için haricinin yanına döndü. Bu yedi iyilik şunlardı. Alçak gönüllülük, masonluğun gizini korumak, mason büyüklerinin sözünden çıkmamak, İyi ahlak, insanlığa karşı sevgi, cömertlik, ölüm sevgisi. Hazırlayıcı şöyle devam etti. Yedinci olarak sık sık ölümü düşünmeye çalışın. Bunu düşüne düşüne kendinizi öyle bir duruma getirin ki, ölüm size artık korkunç bir tehlike gibi görünmesin. Size bir dost, bu dertli yaşamın zorlukları içinde iyilik etmek için çırpınan, ruhunuzu kurtaran bir dost olarak görünsün. Hazırlayıcı bu sözleri söyledikten sonra onu yalnız bırakarak dışarı çıktı. Pierre, evet böyle olmalı diye düşündü. Böyle olmalı. Gel gelelim ben henüz o kadar zayıf bir insanım ki, anlamını ancak şimdi yavaş yavaş kavramaya başladığım yaşamımı hala seviyorum. Ama parmaklarını bükerek saydığı iyiliklerden geriye kalan beşini anımsayınca, ruhunda mertliği, en çok da büyüklere boyun eğmek isteğini duyumsadı. Dahası boyun eğmek bir iyilik değil de bir mutluluk olarak görünmekteydi. Şimdi artık eski başıboş yaşamdan kurtulmak ve istencini o kesin gerçeği bilenlere bağımlı duruma getirmek dünyanın en sevinçli şeyi olarak görünüyordu ona. Yedinci iyiliği unutmuştu. Onu bir türlü anımsayamıyordu. Hazırlayıcı bu sefer daha çabuk döndü Pierre'in yanına. Ona kararında üsteleyip üstelemediğini, kendisinden beklenen şeylere boyun eğip eğmeyeceğini sordu. Pierre, her şeye hazırım dedi. Hazırlayıcı şöyle devam etti. Size şunu bildirmek zorundayım ki, örgütümüz bilgilerini açıklamak için yalnız sözlere değil, gerçek bilgiyi ve iyiliği arayana, belki sözlerden daha çok etki yapan başka yollara da başvurur. Bu tapınağın gördüğümüz şu süsleri, Yüreğiniz gerçekten iyi duygularla doluysa, zaten sizi sözlerden daha çok etkilemiştir. Topluluğumuza girip basamakları aştıkça, belki o çeşit açıklamaları da göreceksiniz. Bizim örgütümüz, ilkelerini hiyerogliflerle açıklayan eski çağlardaki derneklerin izinden yürür. Hiyeroglif, duygularımızın ulaşamadığı herhangi bir şeye verilen addır. Hiyeroglif, belirtmek istediği cismin özelliklerini taşır. Pierre, hiyeroglifin ne olduğunu çok iyi biliyor ama konuşmayı gözü kesmiyordu. Hiç konuşmadan hazırlayıcıyı dinlemekte ve şimdi artık sınamaların başlayacağını bütün varlığıyla seziyordu. Hazırlayıcı Pierre'e biraz daha yaklaştı. Eğer kararınızda üstelerseniz sizi örgütümüze girişe hazırlamak zorundayım. Cömertlik işareti olarak üzerinizdeki bütün değerli şeyleri bana vermenizi rica ederim. Pierre sahip olduğu her şeyi vermesini istediklerini sanarak, ama üzerimde hiçbir şey yok dedi. Üzerinizde ne varsa, saat, para, yüzük. Pierre çabucak cüzdanını, saatini çıkardı, kalın parmağından evlilik yüzüğünü uzun bir süre sıyıramadı. Bunu da başarınca mason, söz dinlemeye hazır olduğunuzu belirten bir işaret olarak soyunmanızı rica ediyorum dedi. Pierre frakını, yeleğini ve sol çizmesini hazırlayıcının söylediği gibi çıkardı. Mason Pierre'in gömleğinin göğsünün sol yanına gelen kısmını açtı, eğilip pantolonunu sol dizinden yukarıya doğru sıyırdı. Pierre sağ çizmesini de çabucak çıkarıp sağ bacağında da pantolonunu sıvamak, böylece tanımadığı bir insanı bu zahmetten kurtarmak istedi. Ama mason bunun gerekli olmadığını söyledi ve sol ayağına geçirmesi için bir terlik verdi. Pierre elinde olmayarak dudaklarında çocukça bir utangaçlık, kaygı ve kendi kendisiyle alay ettiğini gösteren bir gülümseyişle ellerini aşağı sarkıtmış, bacaklarını açmış, hazırlayıcı mason kardeşinin karşısında yeni buyruklar bekleyerek duruyordu. Mason, son olarak da bize içten bağlılığınızı kanıtlamak üzere sizden en büyük tutkunuzu bana açıklamanızı rica ediyorum dedi. Pierre, benim tutkularım o kadar çok ki diye yanıt verdi. Bütün tutkularınız arasında iyilik etmenize en çok engel olanı soruyorum. Pierre sustu, zihninde araştırıp durdu bir süre. Kendi kusurlarını eleştirerek şarap mı, oburluk mu, tembellik mi, aylaklık mı diye sayıyor, hangisinin daha ağır bastığını bulmaya çalışıyor ama hangi birine öncelik tanıyacağını kestiremiyordu. Hemen hemen hiç duyulmayacak kadar alçak bir sesle "Kadın" dedi. Mason bu yanıttan sonra uzun bir süre hiçbir şey söylemedi, kımıldamadı bile. Sonunda Pierre'e yaklaştı, masanın üstünde duran mendili alarak onun gözlerini bağladı. Size son olarak söylüyorum, dikkatinizi kendi içinize çevirin, duygularınıza gem vurun ve mutluluğu tutkularda değil, kendi yüreğinizde arayın. Mutluluğun kaynağı sizin dışınızda değil, içinizdedir. Pierre içinde varlığını temizleyen mutluluk kaynağını duymaya başlamıştı bile. Şimdi bu kaynak ruhunu sevinç ve tatlı bir heyecanla doldurmaktaydı. 4. Kısa bir süre sonra Pierre'i karanlık tapınağı almak için daha önce görüştüğü hazırlayıcı değil de ona kefil olan Milarski gelmişti. Pierre onu sesinden tanıdı. Kararında ısrarlı olup olmadığı konusunda sorulan yeni sorulara "Evet evet kabul ediyorum" diye yanıt verdi. Çocukça ışıl ışıl bir gülümseyişle tombul göğsünü açmış, ayaklarından biri çıplak, öbürü çizmeli, çekingen bir tavırla ve birbirine uymayan adımlarla ilerledi. Vilarski kınından çıkardığı kılıcını onun çıplak göğsüne dayamıştı. Odadan çıkınca Pierre'i koridordan geçirdiler. Arada bir ileri geri çevirip duruyorlardı. Sonunda locanın kapısına geldiler. Vilarski öksürdü. İçeriden masonların çekiç vuruşları duyuldu, önlerindeki kapı açıldı. Birinin kalın sesi, Pierre'in gözleri hala bağlıydı, ona kim olduğunu, nerede ve ne zaman doğduğunu sordu. Sonra onu gene gözlerinin bağını çözmeden bir yerlere götürdüler. Bu yol boyunca ona hep simgeler kullanarak, bu yolculuğun zorluklarından, dostluğun kutsallığından, evrenin ölümsüz yaratıcısından, güçlük ve tehlikelere göğüs germek için göstermesi gereken yüreklilikten söz ettiler. Yolculuğa devam ederken Pierre kendisinden kimi vakit arayıcı, kimi vakit acı çeken, kimi vakit talepçi diye söz ettiklerini, her seferinde de çekiçlerle ya da kılıçlarla ayrı ayrı sesler çıkararak bir yerlere vurduklarını ayrımsadı. Kendisini bir eşyaya yaklaştırdıkları anda yöneticilerin arasında bir kargaşalık, bir telaş sezdi. Çevresindekilerin aralarında fısıldayarak tartıştıklarını, birinin onun ne olduğunu bilmediği bir halının üzerinden geçirmesi için üstelediğini duydu. Ondan sonra sağ elini tutup bir şeyin üzerine koydular, sol eliyle de kendisine verilen pergeli göğsüne bastırmasını istediler. Sonra ona başkasının okuduğu ve Mason ilkelerine bağlı kalacağını gösteren yeminin sözlerini yinelettiler. Yemin okunduktan sonra mumları söndürdüler. Kokusundan ispirto olduğunu anladığı bir şeyi yakıp ona çok solgun bir ışık göreceğini söylediler. Gözlerinin bağını çözdüler. Pierre düşteymiş gibi ispirtonun solgun ışığında hazırlayıcıda gördüğü önlüğe benzeyen önlükler takmış birkaç kişinin karşısında durduğunu, ellerindeki kılıçları da göğsüne çevirmiş olduklarını gördü. Beyaz, kanlı gömlekli bir adam duruyordu aralarında. Pierre bunu görünce kılıçların göğsüne saplanmasını istiyormuş gibi onlara doğru yürüdü. Ama kılıçlar geri çekildi. Hemen sonra da gözlerini gene bağladılar. Birinin sesi, "Şimdi küçük nuru gördün," dedi. Mumları gene yaktılar ve ona büyük nuru göreceğini söylediler. Gözlerinin bağını gene çözdüler. 10 kişiden fazla insanın sesi duyuldu. Bu dünyanın ünü de onuru da böylece geçer gider. Dipnot, Latince bir atasözü. Pierre yavaş yavaş toparlanmış ve bulunduğu odayla odadaki insanlara göz gezdirmeye başlamıştı. Siyah bir örtüyle kaplı uzun bir masanın çevresinde 12 kişi oturuyordu. Hepsi de daha önce gördüğü insanlar gibi giyinmişlerdi. Kimilerini Petersburg Sosyetesi'nden tanıyordu. Başkanlık yerinde boynunda haç biçiminde özel bir nişan olan hiç tanımadığı genç bir adam, sağda 2 yıl kadar önce Anna Pavlovna'larda gördüğü İtalyan rahip vardı. İçlerinde önemli bir devlet adamıyla eskiden Kuraginler'de oturan İsviçreli bir özel öğretmen de bulunuyordu. Herkes büyük bir ciddilikle susuyor, elinde çekiç tutan başkanın sözlerini dinliyordu. Duvarın bir yeri oyulmuş, içine yanan bir yıldız yerleştirilmişti. Masanın bir yanında da üzerinde İncil'le kafatası bulunan mihrabı andırır bir şey vardı. Masanın çevresinde kiliselerdeki şamdanlara benzeyen 7 büyük şamdan duruyordu. Mason kardeşlerden ikisi Pierre'i mihraba yaklaştırdılar, ayaklarını yan yana dik açı yapacak biçime soktular ve tapınağın kapılarının önünde secdeye kapanmasını buyurdular. Mason kardeşlerden biri fısıldadı. Daha önce ona malanın verilmesi gerekir. Bir başkası, aman yeter artık rica ederim dedi. Pierre şaşkın, miyop gözleriyle söylenenleri yerine getirmeden çevresine bakınıyordu. Birden içinde bir kuşku uyandı. Neredeyim ben, ne yapıyorum? Bu insanlar benimle alay etmiyorlar mı? Sonrasında bunları anımsayınca utanmayacak mıyım diye düşündü ve artık yarı yolda durmanın olanaksızlığını anladı. Düştüğü kuşkudan ötürü dehşete kapıldı, gene eski tatlı heyecanı duymak için kendini zorlayarak tapınağın kapılarının önünde secdeye kapandı. Gerçekten de eskisinden daha güçlü, tatlı bir heyecan uyandı içinde. Bir süre sonra kalkmasını buyurdular, üzerine diğerlerindeki önlüklere benzeyen beyaz deri bir önlük geçirdiler, eline bir mala, 3 çift de eldiven verdiler. O zaman büyük üstad ona döndü, karakter sağlamlığını ve temiz yürekliliği gösteren bu önlüğün beyazlığına hiçbir leke sürülmemesine çalışmasını söyledi. Sonra daha önce anlamı açıklanmayan malayla yüreğini kusurlardan temizlemesini, başkalarının yüreklerindeki kusurları ise alçak gönüllülük göstererek örtmesini ekledi. Kendisine ilk verilen erkek eldiveninin anlamını henüz bilmeyeceğini ama onu yitirmemeye çalışmasını, İkinci çift erkek eldivenini toplantılarda giymesini söyledi. 3. çift kadın eldiveni içinse şöyle dedi. Sevgili kardeşim, bu kadın eldiveni size ayrılmıştır. Bunları herkesten çok saygı duyduğunuz kadına veriniz. Bu armağanla kendinize mason arkadaş olarak seçeceğiniz kadını, yüreğinizin temizliğine inandırınız. Bir süre sustuktan sonra şöyle devam etti. Aman dikkat et sevgili kardeşim, bu eldivenler kirli elleri süslemesin. Bu son sözleri söylerken Pierre'e büyük üstad sıkılıyormuş gibi geldi ve daha da çok sıkıldı. Çocuk gibi kıpkırmızı kesildi. Gözleri yaşarmıştı. Huzursuzluk içinde çevresine bakındı. Odada sıkıntılı bir sessizlik oldu. Bu sessizliği mason kardeşlerden biri bozdu. Pierre'i halıya yaklaştırıp bir defterden halının üstündeki biçimlerin anlamını okumaya başladı. Orada güneş, ay, çekiç, sarkaç, mala, yontulmuş küp biçiminde bir taş, sütun, üç pencere ve buna benzer şekiller vardı. Sonra ona yerini gösterdiler, locanın işaretlerini öğrettiler, sonunda oturmasına izin verildi. Büyük üstad yönetmeliği okumaya başladı. Yönetmelik çok uzundu. Oysa sevinç, heyecan ve utançtan okunanı anlayabilecek durumda değildi. Yalnız yönetmeliğin son sözüne kulak verdi. Bu sözler belleğinde kalacaktı. Büyük üstad, "Biz tapınaklarımızda iyilikle kötülük arasındaki basamaklardan başka basamaklar tanımayız," diyordu. "Eşitliği bozacak herhangi bir ayrım yapmaktan çekin. Kardeşinin yardımına koş kim olursa olsun. Yoldan çıkmış olanı doğru yola yönelt, düşeni kaldır. Mason kardeşine karşı hiçbir zaman kin ya da düşmanlık besleme. Sevecen ve nazik ol. Bütün yüreklerde iyilik ateşini yak. İnsanlarla mutluluğu paylaş. Bu temiz zevke hiçbir zaman kıskançlık bulaşmasın. Düşmanını bağışla, ondan öce alma. Ona verdiğin tek karşılık iyilik olsun. Böylece yüce kuralı yerine getirerek yitirdiğin o eski yüceliğini gene kazanmış olursun." Sözlerini bitirdi ve kalkıp Pierre'i öptü. Pierre gözlerinde sevinç yaşlarıyla çevresine bakınıyor, onu saranların kutlamalarına ve yeniden kurulan dostluklara nasıl karşılık vereceğini bilemiyordu. Artık hiçbir dostluk kabul etmiyordu. Yalnız el ele verip sabırsızlıkla işe başlamak istediği birer kardeş olarak görüyordu bütün bu insanları. Büyük üstad çekiciyle vurdu, herkes yerine oturdu ve mason kardeşlerden biri niçin alçak gönüllü olmak gerektiği konusunda bir ders okudu. Büyük üstad son görevin yerine getirilmesini önerdi. Sadaka toplayıcı adını taşıyan önemli devlet adamı yerinden kalkıp kardeşleri dolaşmaya başladı. Pierre, sadaka listesini üzerinde ne kadar para varsa hepsini yazmak istedi. Ama bununla gösteriş yapmış olmaktan korkuyordu. Bu yüzden başkaları ne kadar yazıyorlarsa o da o kadar yazdı. Toplantı bitmişti. Pierre eve gelince yıllarca sürmüş uzun bir yolculuktan dönmüş gibi bir duyguya kapıldı. Bambaşka biri olmuş, eski alışkanlıklarından, yaşamının eski düzeninden uzaklaşmıştı sanki. 5. Pierre locaya kabul edildiğinin ertesi günü evinde oturmuş kitap okuyordu. Bir yanı Tanrı'yı, öbür yanı tinsel dünyayı, üçüncü yanı fizik dünyayı, dördüncü de hepsinin karışımını gösteren dörtgenin anlamını kavramaya çalışmaktaydı. Arada bir başını kitaptan kaldırıp dörtgeni bırakıyor, bundan sonraki yaşamı için yeni tasarılar kuruyordu. O akşam locada ona düello dedikodularının çarın kulağına kadar gittiğini ve kendisinin Petersburg'dan ayrılmasının daha iyi olacağını söylemişlerdi. Pierre güneydeki çiftliklerine gitmeyi, orada köylülerle uğraşmayı tasarlıyordu. Bu yeni yaşamı sevinçle düşünmeye koyulduğu sırada beklenmedik bir biçimde odaya Prens Vasili girdi. Girer girmez de sordu. "Dostum, Moskova'da neler yapmışsın öyle? Lola ile niçin darıldın dostum?" Dipnot, Lola Helen'in kısaltılmışı. "Yanlış yoldasın. Ben hepsini öğrendim. Şunu kesin olarak söyleyebilirim ki, Yahudilerin karşısında Hazreti İsa nasıl suçsuzsa, Helen de senin karşında öyle suçsuzdur." Pierre yanıt vermek istedi ama Prens Vasili sözünü kesti hemen. "Hem niçin doğrudan doğruya ve yalnız bana bir dost olarak başvurmadınız? Ben hepsini biliyorum, hepsini anlıyorum. Sen namusuna değer veren bir insana yakışır biçimde davrandın. Belki de çok acele ettin. Her neyse, bunu sonra konuşuruz. Yalnız bütün sosyetenin, dahası sarayın karşısında da beni ve onu nasıl bir duruma düşürdüğünü düşün bir kez. Bunu söylerken sesini alçaltmıştı. O Moskova'da oturuyor, sen burada. Yeter sevgili dostum. Genç adamın elini tutup aşağı çekti. Burada yalnızca yanlış anlaşılmış bir şey var. Öyle sanıyorum ki bunu sen de duyumsuyorsun. Şimdi benim yanımda, ona bir mektup yaz, hemen gelir. Her şey açıklanır ve bütün dedikodular sona erer. Yoksa şunu söyleyeyim ki bundan kolayca zarar görebilirsin dostum. Pierre'e anlamlı bir tavırla baktı. İyi haber alan kaynaklardan öğrendiğime göre Dul Çariçe bu işle yakından ilgileniyor. Biliyorum Helen'e çok sevgisi vardır. Pierre birkaç kez konuşmaya çalıştı ama bir yandan Prens Vasili konuşmasına engel olup aceleyle sözünü kesmekte, öbür yandan kendisi de kayınbabasına buna razı olmayacağını belirten kesin ve olumsuz bir yanıt vermek kararında olduğu halde yakışık almayacak bir tonla konuşmaya başlamaktan çekiniyordu. Bundan başka masonluğun sevecen ve nazik ol ilkesini anımsıyordu. Yüzünü buruşturuyor, kızarıyor, yerinden kalkıyor, gene oturuyor. Kendisi için ömründe en zor işi başarmaya çalışıyordu. Bu da karşısında bulunan insana, her kim olursa olsun, hak ettiği karşılığı vermemek, kötü bir şey söylememekti. Prens Vasili'nin o güvenli, o aldırmaz tavrına boyun eğmeye o kadar alışmıştı ki, şimdi de ona karşı koyma gücünü kendinde bulamayacağını duyumsuyordu. Ama bundan sonraki yazgısının da şimdi söyleyeceği sözlere bağlı olduğunu kavramaktaydı. Eski yolunda mı gidecekti, yoksa masonların bu kadar çekici bir biçimde gösterdikleri ve kendisinin de sonunda onu yeni bir yaşama kavuşturacağına inandığı o yeni yolda mı ilerleyecekti? Prens Vasili şakacı bir tavırla, "Hadi dostum," dedi, "bana evet de, ben kendi ağzımdan ona mektup yazayım. Sonra da bunu yağlı bir dana keserek kutlarız." Prens Vasili şakacı sözlerini tamamlamaya fırsat bulamadan Pierre, yüzünde onu birdenbire babasına benzeten müthiş bir kızgınlıkla, karşısındakinin gözlerine bakmadan yavaşça, "Sizi buraya ben çağırmadım Prens, rica ederim gidin," diye fısıldadı. Ve de yerinden kalktı, Prens geçsin diye kapıyı açtı. "Hadi gidin," diye yineledi. Bu sözlerin dudaklarından döküldüğüne kendisi de inanamıyor, Prens Vasili'nin yüzünde beliren utanç ve korku ifadesine için için sevinerek bakıyordu. Prens Vasili, "Ne oldu sana, hasta mısın yoksa?" diye soracak oldu. O gözdağı verici ses, "Gidin," dedi yeniden. Prens Vasili bunun üzerine hiçbir şey öğrenemeden çıkıp gitmek zorunda kaldı. Bir hafta sonra da Pierre yeni mason dostlarına veda edip, onlara hayır işleri için önemli paralar bırakarak kendi çiftliklerine gitti. Yeni kardeşleri ona Kiev'le Odessa'daki masonlar için mektuplar hazırlamış, ona da mektup yazacaklarına, yeni davranışlarında kendisine önderlik edeceklerine söz vermişlerdi.